Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 78. Ayırım. Din ve Eğitim Sorunu. 1908 devriminin açtığı tartışma sürecinde din, devlet, hukuk sorunları üzerine aynı görüşlerin belirlenişi aynı zamanda daha geniş anlamda geleneklerin de sallanmaya başlayışını yansıtır. Geleneklerin geniş anlamıyla kastettiğim şeyi belki alışkanlıklar sözcüğü daha iyi tanımlar. Bunlar günlük hayatta kişilere bilinçli olarak değil, kendiliğinden uyulan davranışlardır. Aykın davranışlarda karşılaşılmadığı sürece bunlar kişilere yaşamının en doğal alışkanlıkları gibi gözükürler. Fakat iki koşul altında kişiler bunlara hemen değer yargıları verme eğilimi gösterirler. Onlara dinden gelme, daha doğrusu dinden geldiği kanısıyla akılla yorumlanması, akla uygun görülmesi gerekmez. Sayılan inançlar bağlarlar. Bu koşulların birincisi kişinin yabancı olduğu davranışlara karşı olumsuz tepki duyduğu zamandır. İkincisi, bu yabancı olduğu davranışların kendi alışkanlıklar çerçevesinin içine girdiğini gördüğü zamandır. Birincide eğilim, dışarıda gözüken aykırı davranışlara karşı bilinçli bir olumsuz tutum alışta kendini gösterir. İkincisi, kendi toplumunun kimi kişilerinin, çok genç kuçaktan olanların gelenek alışkanlıklarına yabancılaştıklarını gördüğü zamanki tutumda kendini gösterir. Birinci tutumu çok kez tutuculuk sözcüğüyle tanımlarız. İkincisini çok kez birinci tutumun etkisi altında taklitçilik, moda etkisi olarak tanımlarız. Bu alanda yaygın olarak kullanılan iki sözcüğün bu yabancılık duyma ve yabancılaşma olayının tanımlanışının bile yabancı kaynaklı oluşu ayrıca bir ilginçlik gösterir. Bu iki sözcük Alaturka ve Alafranga sözcükleridir. İkisinin de İtalyancadan geldiğini tahmin ediyoruz. Alaturka, Alafransa. Alaturkalık, Alafrangalık sorununun daha 2. Abdülhamit döneminde tartışma konusu olduğunu görmüştük. Ahmet Mithat Efendi edebiyatta Alafranga'nın verilmesi tutumunu getirmişti. Edebi kariyeri onun etkisi altında gelişen Hüseyin Rahmi bunu şık tipi olarak ele aldı. Bir bakıma Alaturka, Alafranga'nın Frenklerden alarak geleneksel alışkanlıklarda yaşayan kişilere taktığı Alafranga da yine Frenklerden gelen bir sözcükle Alaturka alışkanlıklardan kopmuş kişilere taktığı tanımlama yaftalarıdır. Daha önceki dönemde örneğin Namık Kemal'de olduğu gibi bu sadece yeni fikirler besleyenlere, eski fikirler besleyenler arası yabancılaşma sorunu değildir. Çünkü Hüseyin Rahmi'nin romanlarının gösterdiği gibi ne Alaturka ne de Alafranga fikir ürünü değildir. Yaşamın ancak dışarıya karşı yabancılık duyma ya da kendi toplumundaki yabancılaşan kişinin o zamana kadar değerlerle ya da fikirlerle savunulmamış yanlarının birbirine savunulanı ya da yeniden, fakat her iki durumda da kendilerine değer ya da akıl ölçülerine göre olduğu sanılan yorumlamalarla eklenen yalanlardır. Yemek, ev eşyası, selam verme, giysi, başlık, eğlenme, zevk, musiki gibi işlerde kişiler düşünle değil alışkanlıklarla yaşarlar. Bunlarda farklı örnekler kişilere etkili olmadığı sürece kişiler onları yabancılara özgü yanlar olarak alırlar ve rahatsız olmazlar. Fakat bunlar içeriye girince onları yabancılardan taklit edenler görülmeye başlayınca rahatsızlık olma başlar. Doğal olarak böyle bir durumun en çok görüldüğü yerler içinde her çeşit insanların bulunduğu büyük şehirlerdir. Ticaret, deniz, kara ve demir yolları, banka ve daha birçok araçla gelişen bir ekonomi kozmopolitliği İstanbul, İzmir, Selanik gibi merkezlerde böyle bir durum ortaya çıkarmıştı. Böyle çevrelerde ekonomik durumun düşkünleşen toplumun kişileri arasındaki sözünü ettiğimiz yabancılara karşı olumsuz tutum alma, alaturkalık ya da toplumun içindeki kimi kişilerin ekonomik anlamda güçlü yabancı yaşamına karşı özlem duyması anlamında yabancılaşma, alafrangalık normal dışı bir bunalım koşulu yaratır. Bir yanda korkulu nefret gibi duygular, öte yanda özlem, düşkünlük gibi duyguların etkisi karşılaştırma konuları üzerine değer yargılarını çağırtır. 1908 devriminin yarattığı yığın psikolojisi koşulları altında alaturkalık, alafrangalık çatışması olarak gözüken bunalım, ortaya birdenbire egzantrik aktörlük gibi değer yargılarıyla ya da akılla yorumlanamayan tutum örnekleri çıkardı. Daha sonraları edebiyatta Ömer Seyfettin bu örneklerden bir paçal yaparak Efruz Bey tipini yarattı. Efruz Bey bize yazarın abarttığı yapma tipi gibi gözükür. Fakat Efruz Bey'in çeşitli yanlarından birini temsil eden çok kişinin gerçekte yaşadığını biliriz. İlk gündenin hatırlattığı üç at hala anımsanır. Rıza Tevfik, Selim Sırrı, İsmail Hakkı. Bu üç kişiyi seçmemizin nedeni sözünü ettiğimiz alışkanlıklara karşı çıkışı alafrangalık, şıklık, rübbelik olarak görmekten çıkaran alışkanlıklara değer ya da akıl ölçüleriyle, fikirle karşı çıkan değil, aktörlüğe kaçan birer örnek olarak karşı çıkan kişiler olmalarıdır. Onların katkıları tiyatroculuğa kaçan gösterilerle aydınların bile eksantriklik saydıkları eylemler yoluyla yeni bir sağduyu aşılayabilen ya da eski alışkanlıkların altında yatan sağduyuyu yıkabilen kişiler olmalarıdır. Bunların pazu şişirerek belden yukarı çıplak gövdelerle at üstünde mitinglerde görünmelerle, jimnastik oyunlarıyla, halkın önünde yeni bir üslupla nutuk verme gibi yollarla popülerleştikleri akımın, alışkanlıklara karşı gelen yeni bir eğitimin yerleşmesinde oynadığı rol küçümsenecek ölçüde değildir. 30 yıllık udubiyet döneminin kişileri iyice sindirdiği, sessizleştirdiği, içine kapattığı bir toplumda jimnastik, beden eğitimi, el işi, nutuk, aktörlük gibi şeylerin ne denli radikal olduklarını kavramak güç değildir. Olmadık işler yapabilmek, orijinisinin özgürlüğü içinde ancak sonraları düşünce durulması gelince Efruz Beylik gibi gözüken eylemler o zaman için eğitimci hatta devrimci bir rol oynamıştır. Örnek olarak bunların görünüşte belki en saçma olanını, Püskül Savaşı'nı göstereceğiz. Kalabalık karşısında konuşmaya olduğu kadar eğitimde elleri kullanmaya kadar çeşitli alışkanlık alanlarında baskılardan özgürleşmenin öncülüğünü yapan İsmail Hakkı Baltacıoğlu bir süre bu Püskül Savaşı'nın öncüsü oldu. Püskül kadar saçma, püskül kadar işlevsiz, püskül kadar zevksiz ve lüzumsuz bir masraf olan nice yanlarımız vardır. Bunları göstermek için püskülü seçmek kimsenin aklına gelemeyecek bir keşifti. Püskülün anlamsızlıklarını açıklayan her açık konuşması sonunda cebinden çıkardığı makasla kendi püskülünü kesip atan İsmail Hakkı, görünüşe bakılırsa püskülü kaldıramadı. Üstelik açtığı savaş kendine epey püskül parasına mal oldu. Bir de soy adları alınıncaya kadar adı püskülsüz sözcükleriyle birlikte kullanılan tek kişi olarak kaldı. Fakat gerçekte İsmail Hakkı'nın püskül savaşı başa giyilecek başlık üzerine 2. Mahmut zamanında başlayan bir alışkanlığın ancak büyük kişilerde birinin Atatürk'ün örnek oluşuyla önemsiz anlamsız bir iş haline gelmesinin yani alışkanlıklardan özgürleşme anlamındaki eğitimin bir başlangıcı olmuştur. Püskül savaşı Fes'in kafalardaki egemenliğinin sonunun başlangıcı olmuştur. Bu savaşta gülünç bir yan varsa o da İsmail Hakkı'nın gülünçlüğü değil, başlarında onu bir bela gibi sallandıran insanların 75-80 yıl önce çıkmış bir şeyi kalıplaştırarak toplumsal varlıklarının en değerli bir simgesi yapan kişilerin toplumundadır. Bütün öteki kalıplanarak baş üstüne kolan gelenekler püskül gibi yeni çıkma değil, yüzyılların kayalaştırdığı güçte gelenekselleşmiş gibi olsalar, durmadan düşen damlaların azametli kayaları parçalaması gibi bir sonuca varırlar. Sorun görüldüğü kadar gülünç bir sorun değildir. Çünkü daha yıllarca sürecek olan kültür ve uygarlık karşıtlığı ya da ayrılığı sorunu olarak da geniş bir tartışma konusu olacaktır. Bunun en dramatik örneğine ileride yazı sorunlarında geleceğiz. Ziya Gökalp'in kültür ve uygarlık ölçülerine dayanarak bu sorunu ele alanların Arap ve Latin yazıları sorununun birinciye mi ikinciye mi ilişkin olduğu konusunda nasıl şaşırdıklarını ileride göreceğiz. Alışkanlıklara karşı çevrilen ilk isyan gösterilerinden sonradır ki yavaş yavaş Tanzimat döneminin marif anlayışından farklı bir terbiye anlayışı gelmeye başladı. Başta gelen yenilik Tanzimat'ın aydınlatıcı münevver tipinden daha sonra Ahmet Mithat Efendi'nin muallim-i evvel tipinden farklı olarak profesyonel öğretmen tipinin gelişmesi oldu. İlk kez olarak toplum içinde muallim öğretmen bir meslek adamı, bir yetiştirme uzmanı olarak tanınmaya başladı. Subay, doktor, hakim, ebe gibi muallimin de bir fennin uygulayıcısı olacaktı. Öğretmen yetiştiren okullar, öğretmen sayısı, genç öğretmen, öğretmenler için meslek yayınları bu dönemin yenilikleri olmuştur. Bu terbiye görüşünün en tanınmış temsilcisi olan Satı Bey, terbiye-i fenni adıyla tanınan ve psikoloji bilimine dayalı sayılan bir öğretmen fenni görüşünün öncüsü olmuştur. Fakat yeni öğretmen tipinin çıkışının toplumda önem kazanmasının bundan daha önemli başka iki yanı vardır. Birincisi, Meşrutiyet döneminin öğretmenlerinin seçkin tabakasının terbiye-i fenninin yetiştirilmesi değil, 1908 devriminin özgürleştirdiği yukarıdakiler gibi tiplerden oluşmasıdır. Bunların çoğunu da ordu yetiştirmiştir. 1908 devriminin ardından birçok subay eğitim, düşün ve edebiyat alanına geçmiştir. Politika alanına geçenlerin hikayesi ayrıdır. Bunların yeni anlamdaki eğitim konusundaki görüşleri Satı Bey'in anladığı terbiye-i fenniden aynı. İkinci önemli nokta, toplum içinde saygınlık kazanan muallimin gelenek ve alışkanlıklarının son güçlü bekçisi olan hoca karşısına konmuş olmasıdır. Bu iki olayı Meşrutiyet döneminin eğitim anlayışının ne olduğunu kavramak için hatırlamamız gerekir. terbiye çocuğu çevresinin etkilerine karşı yeni bir insan olarak yetiştirecektir. Öğretmenin görevi sadece okutmak ve ezberletmek, dayak atmak olmayacaktır. Fikirce, ahlakça, sanat ve hareketlilik açısından yetişeceklerin örnek alacağı bir eğitimci olacaktı. El işi, oyun, beden eğitimi, müzik, yürüyüş okullara ilk kez girmeye başladı. Fakat yeni topluma örnek olacak muallimin toplum içinde kendisinden beklenen ödevle dengeli bir yeri olması gerekir. O zamanın öğretmeni hem henüz bu niteliklerle yetiştirilmemiştir, hem de okumuş sınıf içinde en fakir kişidir. Yeni okulları çok kişi, özellikle İslamcılar, anlamsız şeyler sayıyorlardı. Okullarla ağırbaşlılık yok edilmişti. Özellikle Balkan savaşlarından sonra İslamcılar arasında bir muallim ve okul düşmanlığı başlamıştı. İlk kez olarak ilk eğitim üzerindeki tekelini kaybeden medrese yetiştirmeleri, Balkan yenilgisindeki moral çöküşüyle okulun ve öğretmenin büyük payı olduğunu durmadan yayıyorlardı. Parlamentoda üye bulunan ve gelecekte Büyük Millet Meclisi hükümetinde Şeriye Bakanı olan bir mebus, okullarda sadece Kur'an okutulmasını bile teklif etti. Öğretmene zararlı, yıkıcı etkileri olan bir kişi olarak bakılması o zamandan başlamıştır. Batıcılık kampında, uygarlık çağdaşlaşmasında öğretimin yeni bireyler yetiştirmesi düşüncesinin öncüleri Tevfik Fikret ve Satı Bey olmuşlardır. İkisi de Prens Sabahattin'in politikada merkeziyetsizlik sloganının değilse bile eğitimde özel girişimcilik sloganının etkisi altında idiler. Onlara göre bendegah ruhlu bürokratların, asalak aydınların zararlı etkilerini kaldırmadan Batı uygarlığının özü olan bireycilik gerçekleştirilemezdi. Tevfik Fikret, ekonomik ve sosyal ilerleme için şart olan yeni bir eğitim sistemine rehberlik edecek bir eğitim kurumu açmayı bile tasarlıyordu. Düşündüğü yeni mektep, yetişecek genç kuşakları toplumun geleneklerinden sıyıracak, onlara bu geleneklere karşıt meslek ve uygarlık erdemlerinin kendi kişiliklerinden doğmasını sağlayacak bir eğitim verecekti. Bu okulda yetişenler hükümet memurluğuna dayanmadan hayata atılacaklar, kendi girişimleriyle başarı kazanacaklardı. Öğretim Türkçe ve İngilizce olacaktı. İngilizceye liberalizmi ve özel girişimcilik ruhu bize model olarak gereken bir ırkın dili olduğundan önem verilecekti. Fransızca, Almanca, Rusça seçmeli yabancı diller olacaktı. El sanatlarına, beden eğitimine önem verilecekti. Müzik, resim ve geziler programlanıp önemli yanları olacaktı. Okulun iki önemli mesleki amacı ziraat ve ticaret adamı yetiştirmek olacaktı. Fakat bu batıcıların topluma karşı olarak düşündükleri eğitimin toplumsal ve kültürel amaçlarının ne olacağı sorunu üzerinde en küçük fikirleri bile yoktu. Balkan Savaşı yenilgisi üzerine bu sorun da ortaya çıktı. İslamcılar bu felakette İslam din ahlakının yeni eğitimde ihmal edilmiş olmasının sonuçlarının görüldüğünü ileri sürüyorlardı. Geleneksel sübyan mekteplerinin kaldırılması, İslam dininin hayatında önemli bir yeri olan temellerden birini yıkmak demekti. Bunun sonucu olarak manevi bir yıkılış kaçınılmaz olmuştu. Orta ve yüksek öğretimde din aklın karşısında zaten gerileme durumundaydı. Şimdi yeni ilkokullar bu yıkılışı tamamlıyorlardı. Yenilginin yarattığı hava içinde bütün eğitimin İslamlık temelinde dayalı olmasının toplumsal önemi üzerinden sesler yükselmeye başladı. Parlamentoda söz alan bir milletvekili, okullarda sağlam bir ahlak eğitimi verilmesi için onun kutsal bir temele dayandırılması gerektiğini, onun için okul programlarında din derslerinin artırılmasını istedi. Bunda bir üyenin ilkokullarda yalnız Kur'an dersi okutulmasını istediğine yukarıda değinmiştik. 78. ayrımın sonu, sayfa 455, devamı 79. ayrımda.